Ayrım 24.
Taklit onun bu sözlerini İngilizceye aktardı hemen. "Büyük baba, Başkan Grant sizinle beyazlar arasında barışı sağlamaya gönderdi beni," dedi General Howard. "Herhalde hiç kimse benden daha fazla barış yanlısı olamaz," diye karşılık verdi Cochise. "Öyleyse," dedi Howard, "barış yapabiliriz." Cochise, Kanada Alamosa'dan kaçtıklarından bu yana Chiricahuaların tek bir beyaza saldırmadığını söyledi. "Atlarım çok zayıf ve az," diye ekledi. "Tucson yoluna saldırarak bir sürü at kaçırabilirdim ama yapmadım." Bunun üzerine Howard, Chiricahuaların Rio Grande üzerindeki büyük bir rezervasyona gitmeyi kabul ederlerse çok daha elverişli koşullar altında yaşayabileceklerini ileri sürdü. "Orada bulundum," dedi Cochise. "Severim o bölgeyi. Sırf barış olsun diye geldikleri kadarıyla halkımı alıp giderim oraya. Ama çok iyi biliyorum ki bu gidiş kabilemi bölecektir. Neden bana Apache geçidini vermiyorsunuz? Bana orasını verin, bütün yolları güvenlik altına alayım size. Kızılderililerin kimsenin malına, mülküne dokunmayacağından emin olabilirsiniz." Howard şaşırmıştı. "Kim bilir, belki o da olur," dedi. Ve sonra gene Rio Grande üzerinde yaşamanın sağlayacağı yararları sıralamaya devam etti. Oysa Cochise artık Rio Grande ile ilgilenmiyordu. "Niçin beni bir rezervasyona kapatıyorsunuz?" diye sordu. "Barış yapacağız, sonuna kadar uyacağız, sadık kalacağız barış anlaşmasına. Ama Amerikalılar gibi serbest bırakın bizi. Elimizi kolumuzu sallayarak gönlümüzce dolaşalım. Dilediğimiz yere gidelim." Howard, Chiricahua ülkesinin Kızılderililere ait olmadığını, orada bütün Amerikalıların yararı olduğunu anlatmaya çalıştı. "Barışı korumak için," dedi. "Her konuda anlaşmak zorundayız. Aramızdaki sınır çizgisini saptamamız gerekiyor." Cochise, sınır çizgisinin Rio Grande ile olduğu kadar niçin Dragon dağlarıyla da çizilemeyeceğini anlayamıyordu. "Ne kadar kalacaksınız general?" diye sordu. "Benim kapitanlarımın gelip konuşmalarını bekleyecek misiniz?" "Sizin halkınızla konuşma ve barış yapmak için geldim Washington'dan," diye cevap verdi Howard. "Ne kadar gerekirse kalacağım." West Point mezunu, Gettysburg kahramanı, Fair Oaks, Virginia Muharebesi'ndeki bir kolunu kaybetmiş General Oliver Otis Howard, Apache'lerin kampında tam 11 gün kaldı ve Cochise'in inceliği ve yalınlığı karşısında hayranlığını gizleyemedi. Chiricahua kadın ve çocuklarına hayran kalmıştı. Alamosa tasarısını bir yana bırakmak ve onlara Cochise'in istediği gibi Chiricahua dağlarının ve batıya uzanan vadinin bir kısmını da içine alan ve Big Sulphur Spring'i ve Rogers çiftliğini kapsayan bir rezervasyon vermek zorunda kaldım diye yazacaktı ileride. Çözülmesi gereken bir sorun daha vardı. Yasalara göre yeni rezervasyonun temsilciliğine bir beyazın atanması gerekiyordu. Ama bu Cochise için önemli bir sorun değildi. Bütün Chiricahuaların güvendiği tek bir beyaz vardı, o da Taglito, yani kızıl sakallı Tom Jeffers'tı. Jeffers ilkin buna karşı çıktı. Bu alanda hiç tecrübesi yoktu, üstelik verilen ücreti de çok azdı. Fakat Cochise'in ısrarı karşısında kabul etmek zorunda kaldı sonunda. Ne de olsa hayatını ve refahını Chiricahualara borçluydu. Delşi'nin Tonto Apache'leri ve Eskimizi'nin Arayvapaları daha az talihli çıktılar. Delşi, McDowell kampında büyük kapitana, Sunflower Vadisi'nde bir Tonto temsilciliği kurulursa anlaşma imzalanması yolunda öneride bulunduktan sonra hiçbir cevap alamadı. Doğal olarak Delşi bunun önerisinin reddedildiği şeklinde kabul etti. Beyazları da Tanrı yarattı, Apache'leri de. "Bu ülke üzerinde beyazlar kadar Apache'lerin de hakkı var dolayısıyla," demişti. Hiçbir anlaşma imzalamamış, ülkede bir beyaz gibi yolculuk etmesini sağlayacak hiçbir kağıt almamıştı. Bu yüzden Delşi ve savaşçıları bütün bir ülkede Apache'ler olarak dolaşıyor, yolculuk ediyorlardı. Beyazlarsa bu durumdan hiç hoşlanmıyorlardı. 1872 sonlarında Bozkurt askerlerini Delşi ve onun savaşçı çetesini yakalamaya gönderdi. Ama Büyük Yapraklar zamanına, yani 1873 Nisan'ına kadar Delşi ve Tontoları ele geçirecek sayıya ulaşamadı askerler. 1873 Nisan'ında ise Kızılderililer kadınları ve çocuklarıyla birlikte sarıldılar, kurşunlar vızır vızır uçmaya başladı çevrelerinde. Artık beyaz bayrak çekmekten başka yapacakları bir şey kalmamıştı. Kara sakallı asker reis, binbaşı George M. Randall, Tontoları Beyaz Dağ rezervasyonundaki Apache Kalesi'ne götürdü. O günlerde Bozkurt, rezervasyon temsilciliklerini sivillerin yerine kendi asker reislerini getirmeyi yeğe tutuyordu. Apache'lerin boynuna köpekler gibi madeni tasmalar takmışlardı. Tasmaların üzerinde herkesin numarası yazılıydı. Böylece hiç kimse birkaç günlüğüne olsun Tonto Vadisi'ne kaçamıyordu. Delşi ve ötekiler ağaçlarla karla kaplı dağlarını fena halde özlemişlerdi. Rezervasyonda hiçbir şey yeterli değildi. Ne yiyecekler ne de çalışma aletleri. Üstelik onlara rezervasyonlarını işgal etmişler gözüyle bakan seyarotolarla pek iyi geçinemiyorlardı. Ama tontoların asıl yüreğini dağlayan istedikleri yere özgürce gidememeleriydi. En sonunda olgunluk zamanı yani 1873 Temmuz'unda Delşi artık Beyaz Dağ sınırları içerisinde yaşayamayacağına karar verdi ve bir gece adamlarıyla kaçmaya kalkıştı. Mavi ceketliler tarafından bir bir vurulmamak için Rio Verde üzerindeki rezervasyona gitmeyi kararlaştırdılar. Oradaki temsilci bir sivildi. Eğer mesele çıkarmazlarsa Tontoların Rio Verde'de yaşayabileceklerine söz verdi Delşi'ye. Ama eğer gene kaçmaya kalkarlarsa yakalanıp öldürüleceklerdi. Böylece Delşi ve halkı Verde kampı yakınındaki ırmak boyunda bir rancheria kurmaya başladılar. O yaz San Carlos temsilciliğinde bir küçük asker reisin Teğmen Jacob Almi öldürüldüğü bir ayaklanma oldu. Ayaklanmadan sonra kaçan Apache önderlerinden bazıları Rio Verde'ye doğru gittiler ve Delşi'nin rancheryasının yanında kamp kurdular. Bozkurt bu olayı duyar duymaz Delşi'yi kaçaklara yardım etmekle suçladı ve Verde kampına Tonto reisinin tutuklanması için emir gönderdi. Daha önceden uyarılmış olan Delşi bir defa daha kaçmak zorunda olduğuna karar verdi. Artık elinde kalan küçücük özgürlüğünü de yitirmek, demir kapıların ardına tıkılmak, askerlerin Kızılderili mahpuslar için kazdıkları 10 metrelik çukura atılmak istemiyordu. Birkaç sadık izleyicisiyle birlikte Tonto Vadisi'ne kaçtı. Çok geçmeden arkalarına düşeceklerini biliyordu. Bozkurt Delşi'yi yakalamadan rahat etmeyecekti. Delşi ile adamları kendilerini arayan askerleri aylarca atlattılar. En sonunda General Crook askerlerini daha uzun bir süre Tonto Vadisi'ne bağlayamayacağını anladı. Delşi ancak bir başka Apache bulabilirdi. Ve böylece General Delşi'nin başına ödül vereceğini ilan etti. 1874 Temmuz'unda iki satılık Apache Crook'un karargahına ayrı ayrı başvurdu. İkisi de Delşi'ye ait olduğunu ileri sürerek kopartılmış iki elle getirilmişlerdi. Her ikisinin de işten olduklarına inandığım ve fazla mal göz çıkarmaz diye düşündüğüm için her ikisine de verdim ödüllerini, diyecektik sonradan. Kısa bir süre sonra Rio Verde ve San Carlos'taki karargahlara bir sürü kesilmiş Apache kellesi yığıldı. Eskimizin ve Aravaipalarda barış içinde yaşamayı sürdüremez hale geliyorlardı her geçen gün. Komisyon üyesi Collier'ın 1871'deki ziyaretinden sonra Eskimizin ve halkı Grand kampında yeni bir hayata başlamışlardı. Köylerini yeniden kurmuşlar, ekinlerini yeniden ekmişlerdi. Tam her şeyin iyi gittiği sanıldığı bir sırada hükümet Grand kampını 60 mil güneydoğuya aktarmayı kararlaştırdı. Bu aktarma kararını San Pedro Vadisi'ni Kızılderililerden temizlemek için bir bahane olarak kullanan Ordu Aravaipalıları Gila Irmağı üzerinde yeni bir temsilcilik olan San Carlos'a gönderdi. Aravaipalıların San Carlos'a yollanması 1873 Şubat'ında oldu. O sıralarda Aravaipalar San Carlos'ta tam yeni bir rancheria kuruyorlar ve yeniden ekin ekmeye hazırlanıyorlardı ki Teğmen Almi'nin öldürüldüğü ayaklanma meydana geldi. Aslında gerek eski Minzi'nin gerekse öteki Aravaipaların öldürülme işiyle bir ilgileri yoktu. Ama eski Minzi'nin bir reis olduğu için Bozkurt onun tutuklanmasını emretti. Eski Minzi'nin 4 Ocak 1874 gecesi adamlarıyla birlikte rezervasyondan kaçıncaya kadar hapis yattı. Kaçtığı 4 ay boyunca dondurucu soğukta hiç tanımadıkları, girdisini çıktısını bilmedikleri dağlarda yiyecek ve sığınak aradılar. Nisan geldiğinde araba ipaların büyük bir çoğunluğu açlıktan bitkin düşmüş, hastalanmıştı. Eskimizin halkının açlıktan ölüp gitmesini önlemek amacıyla San Carlos'a geri dönerek temsilciyi buldu. Yanlış bir şey yapmış değiliz dedi. Ama korkuyorduk. Bu yüzden kaçtık. Şimdi de gördüğünüz gibi geri döndük işte. Dağlarda kalsaydık açlıktan ve soğuktan ölecektik. Ama Amerikan askerleri burada bizi öldürmeye kalkarlarsa sonuç aynı olacak tabii. Tekrar kaçacak değiliz. Temsilci araba ipaların döndüğü haberini iletir iletmez ordudan Eskimizin ve yardımcılarının tutuklanması, kaçmasınlar diye prangaya vurulması ve savaş tutsakları olarak Grand Camp'ın yeni yerine gönderilmesi için emir geldi. Ben ne yaptım ki diye sordu Eskimizin kendisini tutuklamaya gelen asker reise. Asker reis nereden bilsin de Eskimizin'e ne yaptığını? Sadece bir askeri tedbir olarak tutuklandığını biliyordu. Grand Camp'ında Eskimizin ve yardımcılarını prangaya vurdular ve onlara yeni bir binanın duvarını ördürdüler. Geceleri prangalarıyla yerde yatıyorlar, askerlerin artıklarını yiyorlardı. Bir yaz günü Eskimizin'i görmeye gelen genç bir beyaz kendisinin San Carlos'taki yeni temsilci olduğunu söyledi. Adı John Clum'dı. San Carlos'taki araba ipaların reislerine ihtiyaç duyduklarını anlattı. Sonra da niçin tutuklusun diye sordu. Ben hiçbir şey yapmadım diye cevap verdi Eskimizin. Belki bir sürü yalan atıyordur beyazlar hakkımda. Ben her zaman doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Clum, eğer San Carlos'taki koşulların düzeltilmesinde kendisine yardımcı olacağına söz verirse, serbest bırakılmasını sağlayacağını söyledi Eskimizin'e. 2 ay sonra Eskimizin halkının arasındaydı. Gelecek bir kere daha parlak görünüyordu. Fakat arabayı parayısı çok fazla ummayacak ölçüde akıllıydı. Beyazlar geldi geleli şöyle battaniyesini serip oturacak doğru düz bir yeri olmamıştı. Aslında Apache'lerin geleceği son derece belirsizdi. 1874 yazında Cochis gittikçe takatsiz bırakan bir hastalığa yakalandı. Chiricahua temsilcisi Tom Jeffers eski arkadaşını muayene ettirmek için Bowie Kalesi'ndeki cerrahı getirtti. Fakat cerrah hastalığının ne olduğunu anlayamadı. Yazdığı ilaçların hiçbir faydası görünmedi. Büyük Apache önderinin adeleli vücudu çürüyüp gitmeye başladı. Bu arada hükümet Chiricahua temsilciliğiyle New Mexico'daki yeni Hot Springs temsilciliğinin birleştirilmesiyle masrafların azaltılmasını kararlaştırdı. Görevliler sonra Cochise'le görüşmeye geldiklerinde bu işin kendisini ilgilendirmediğini, daha Hot Springs'e aktarılmadan ölmüş olacağını söyledi Cochise. Ne var ki yardımcıları ve oğulları bu karara şiddetle karşı çıktılar ve temsilcilik başka bir yere aktarılırsa asla gitmeyeceklerini bildirdiler. Onların bulundukları yerden koparmaya Birleşik Devletler'in gücünün bile yetmeyeceğini, çünkü Hot Springs'te yaşamaktansa dağlarında ölmeyi yeğ tuttuklarını söylediler. Hükümet görevlileri çekip gittikten sonra Cochise o kadar güçsüz düştü ve öyle şiddetli bir ağrıya yakalandı ki Jeffers cerrahı çağırmak üzere Bowie Kalesi'ne gitmeye karar verdi. Tam gidecekken "Beni bir daha göreceğini sanıyor musun?" diye sordu Cochise. Tam bir kardeş iştenliğiyle cevap verdi Jeffers. Hayır, hiç sanmıyorum. Yarın sabah saat 10'da öleceğim galiba. Bir daha birbirimizi görecek miyiz dersin? Jeffers bir süre sustu. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun diye sordu sonra. Ben de bilmiyorum diye cevapladı Cochise. Tam çıkaramıyorum ama yukarılarda bir yerlerde tekrar göreceğiz birbirimizi herhalde. Jeffers Bowie Kalesi'nden dönmeden önce öldü Cochise. Temsilci birkaç gün sonra Chiricahualara kendisinin artık ayrılacağını söyledi. Ama buna şiddetle karşı çıktı Chiricahualar. Özellikle Cochise'in oğulları Taza ile Nacha kalması için ısrar ediyorlardı. Eğer Taglito kendilerini terk ederse Cochise ile hükümet arasındaki anlaşmanın hükümsüz kalacağını ileri sürüyorlardı. En sonunda Jeffers kalacağına dair söz verdi. 1875 ilk yazında artık Apache çetelerinin çoğu da rezervasyonlara tıkılmış yahut da Meksika'ya kaçmıştı. Mart ayında General Crook Arizona'dan Platte bölgesine atandı. Rezervasyon hayatına Apache'lerden daha uzun bir süre dayanmış olan Sioux'lar ve Cheyenne'ler gittikçe asileşiyorlardı. Apache ülkesinin çöllerinde, dağlarında zorlama bir barış havası hüküm sürüyordu. Ve barışın devam etmesi onları kanı susamış vahşiler olarak değil de birer insan olarak kabul etmekle Apache'lerin güvenini kazanmış bulunan iki beyazın sabırlı çabalarına dayanıyordu. Agnostik John Jeffers'la Hollanda Reform Kilisesi'ne bağlı John Clum iyimserdiler. Ama çok beklemeyecek kadar da akıllıydılar. Çünkü Güneybatı'da Apache'lerin haklarını savunan beyazların geleceği hiç de parlak sayılmazdı. 10. Yüzbaşı Jack'in sınavı. 1873. 6 Ocak. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi kredi mobilyar skandalı için soruşturma açıyor. 3 Mart. Yeni çıkarılan bir kanunla kongre üyelerinin ve hükümet görevlilerinin aylıkları mukabelede şamil olarak artılıyor. 7 Mayıs. Amerika Birleşik Devletleri deniz piyadeleri oradaki Amerikalıların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Panama'ya çıkarma yapıyorlar. 15 Eylül. Alman ordusunun son birlikleri de Fransa'dan ayrılıyor. 19 Eylül. J. Cook ve Kampanyası adlı banka şirketinin başarısızlığı mali panik yaratıyor. 20 Eylül. New York borsası 10 gün için kapatılıyor. Şiddetli bir ekonomik bunalım bütün ülkeyi ve dünyayı sarıyor. Jules Verne'in 80 günde dünya gezisi ve Mark Twain'in Yaldızlı Çağ adlı eserleri yayımlanıyor. Ben tek bir kişiyim, halkımın sesiyim. Onların yüreklerinde olanı söylüyorum. Artık savaş istemiyorum. İnsan gibi yaşamak istiyorum. Beyaz adama tanıdığınız hakları bana da tanımayı reddediyorsunuz. Tenim kızıl, yüreğim bir beyazın yüreği ama gene de bir Modoc'um ben. Ölmekten korktuğum yok. Kayaların üstüne düşmeyeceğim. Öldüğüm zaman düşmanların altında kalacak. Askerleriniz ben yitik ırmakta uyurken üstüme saldırdılar. Bizi yaralı bir geyik gibi bu kayalığa kadar sürdüler. Bugüne dek beyaz adama daima ülkeme gelmelerini ve yerleşmelerini söylemişimdir. Buraların hem beyaz adamın hem de yüzbaşı Jack'in ülkesi olduğunu defalarca söylemişimdir. Buraya gelmelerini, benimle birlikte yaşamalarını, onlara karşı hiçbir hıncım olmadığını anlatmışımdır. Parasını ödeyip satın aldıklarım dışında kimseden bir tek çöp almadım. Daima bir beyaz gibi yaşamak istedim ve yaşadım da. Daima barış içinde yaşamaya çalıştım ve kimseden bir şey istemedim. Ömrüm boyunca silahımla vurduğum yahut tuzak kurup avladığım avlarla geçindim. Modoc'lardan Quinquapoche, Yüzbaşı Jack. Kaliforniya Kızılderelileri yaşadıkları yerin iklimi kadar naziktiler. İspanyollar onlara adlar vermişler, üzerlerinde dini çalışmalar yapmışlar, onların yalın hayatını çarpıtmış, yoldan çıkarmışlardı. Kabile örgütlenmesi Kaliforniya Kızılderelileri arasında pek gelişmemişti. Her köyün kendi önderi vardı ama savaştan hiç mi hiç hoşlanmayan bu Kızılderililer arasında büyük savaş reisleri yoktu. 1848'de altın bulunduktan sonra dünyanın dört bucağından Kaliforniya'ya akın eden binlerce beyaz, ulusal Kızılderililerden her istediğini aldı. İspanyolların yeterince aşağılayamadığını horlayıp aşağıladı, sonra da bugün artık çoktan unutulmuş bulunan Kızılderili yığınlarını sistemli bir şekilde yok etmeye koyuldu. Bugün kemikleri milyonlarca mil uzayıp giden yolların, herkesin gezindiği parkların ve binlerce evin altında yığılı duran çili çuvaları, çiramurakuları, ureburaları, nipevayları, alonaları ve daha yüzlercesini artık kimse hatırlamıyor. Kaliforniya'nın beyazlara karşı bir direnme göstermeyen Kızılderilileri arasında tek istisna Oregon sınırında Tule Gölü'nün sert ikliminde yaşayan Modoc'lardı. Modoc'lar 1850'lere kadar beyazları tanımıyorlardı bile. Sonra yerleşmeciler büyük yığınlar halinde gelmeye, Modoc'ların pısırık bir şekilde boyun eğeceğini sanarak onların en verimli, en bereketli topraklarına el koymaya başladılar. Ama Modoc'lar pusu kurarak, baskın vererek misillemede bulundular beyazlara. O sıralarda delikanlılık çağından erkeklik çağına geçmekte olan Quinquapoche adlı genç bir Modoc, beyazlarla Modoc'ların neden birbirlerini öldürmeksizin bir arada yaşayamadıklarını bir türlü anlayamıyordu. Oysa Tule Gölü yöresi gökyüzü kadar uçsuz bucaksızdı. Herkese yetecek kadar geyik, antilop, kaz, ördek, balık vardı. Kintpuaş tuttu, beyazlarla barış yapmadığı için eleştirdi babasını. Oysa bir reis olan babası Kintpuaş'a beyazların hain ve kalleş olduklarını, barışa kavuşulması için bu topraklardan sürülmesi gerektiğini anlattı. Bundan kısa bir süre sonra reis beyaz yerleşmecilerle yapılan bir çarpışmada öldürüldü ve Kintpuaş Modokların reisi oldu. Kintpuaş reis olur olmaz barış yapmak amacıyla güvenebileceği beyazları bulup görüşmek üzere yerleşme merkezlerine gitti. Talihi vardı. Yireka'da bir takım iyi insanlara rastladı ve çok geçmeden bütün Modoklar alışveriş için Yireka'ya gelmeye başladılar. Ben beyazlara her zaman ülkeme gelmelerini, isterlerse orada ev kurup oturabileceklerini söyledim diyordu Kintpuaş. Üstelik orada benim halkım gibi yaşamaları için para da istemedim onlardan. Gelip yerleşmelerinden hoşlanıyordum. Beyazlarla birlikte olmayı seviyordum. Genç reis giysilerini, evlerini, arabalarını, güzel besili hayvanlarını da seviyordu beyazların. Yireka dolaylarındaki beyazlar alışverişe gelen bu kızılderililere yeni adlar takıyorlar, Modoklar da bu adları sevimli ve eğlendirici buluyor, hatta kendi aralarında bile sık sık kullanıyorlardı. Kintpuaş'ın adı Yüzbaşı Jack'ti. Öbür adlarından bazıları ise Salapurya Jim, Steamboat Frank, Chopper Charlie, Boston Charlie, Kıvırcık Hekim, Pasaklı Jim, Soçonçin John ve Eleninki'ydi. Beyazların iç savaşı sırasında Modoklarla yerleşmeciler arasında bir takım anlaşmazlıklar çıktı. Örneğin avlayacak geyik bulamayan bir Modok, ailesini aç bırakmamak için bazen gidip bir çiftçinin ineğini vuruyordu. Yahut bir ata ihtiyacı varsa yerleşmecilerin otlaklarından birinden bir at alıveriyordu. Modoklara dost olan beyazlar bunu yerleşmecilerin topraklarını kullanmalarına karşılık Kızılderililerin aldığı bir çeşit vergi olarak göstermeye çalışıyorlardı. Ama yerleşmecilerin çoğu bu durumdan hoşlanmıyor ve politikacıları aracılığıyla Modokları Tule Gölü yöresinden uzaklaştıracak bir anlaşma düzenlemeye çabalıyorlardı. Anlaşma komisyonu üyeleri Yüzbaşı Jack'e ve öteki ileri gelenlere eğer kuzeye Oregon'daki bir rezervasyona giderlerse her ailenin kendi toprağına, kendi atlarına, kendi arabalarına, tarım aracına, yiyecek ve giyeceğe sahip olacağını ve bütün bunların hükümet tarafından sağlanacağını vaat ettiler. Yüzbaşı Jack kendisine Tule Gölü yakınındaki toprakları vermesini istiyor ama komisyon üyeleri böyle bir şeye yanaşmıyordu. Fakat Jack gene de isteksizce imzaladı anlaşmayı ve Modoklar kuzeye Klamath rezervasyonuna gittiler.